Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 30. ayrım. Babası ile Larry'nin birlikte çalışmasına, kendisinin de Matthew ile ikinci ekibi oluşturmasına gerçekten aldırmıyordu. Matthew ile su altında her zaman iyi çalışmışlardı. İlk dalışlarından sonra hala aynı doğal ve içgüdüsel iletişim ve tempoya sahip olduklarının farkına vardı. Isabella'nın yerini belirlemek için en etkili metot elektronik cihazlardı. Ancak Tate, dalma fırsatı bulduğu, gözle ve elle arama yapacağı için şükrediyordu. Saatlerce kum eşelemek onu sıkmıyordu. Annesiyle bakın çekişle ayıklaması için konglomera yığınlarını yüzeye taşımaktan da sıkılmıyordu. Kendini yeniden balıkların hem seyirci hem oyun arkadaşı olduğu evinde hissediyordu. Her sevimli mercan heykeli gözüne hoş görünüyordu. Hatta hayal kırıklığı bile bu bütünün bir parçasıydı. Paslı bir zincir, bir soda kutusu, bir kalp çarpıntısını bir iç çekişe dönüştürebilirdi. Ama bunların tümü avın bir parçasıydı. Ve Matthew vardı. Ufak ve hoşluğu paylaşmak için her zaman yanı başındaydı. Deniz bitkilerinden oluşmuş bir bahçe, beslenirken rahatsız edilen asık suratlı bir hani balığı, kaçmakta olan bir balığın parlak gümüşü ışıltısı. Matthew kendisine biraz fazla sıkça dokunma eğilimindeydi belki ama Tate kendi kendine bunun keyfini çıkartmasını söylüyordu. Eğer tahrik olmaya karşı yeterince güçlü idi ise romantizme karşı da yeterince güçlüydü. Günler haftalara dönüştü. Ancak cesareti kırılmadı. Burada geçirdiği zaman içinde sakladığını hiç fark etmediği bir ihtiyacı yatıştırıyordu. Aşık olduğu denizi yeniden ziyaret eden bir bilim adamı, veri kaydetmek için yetişmiş objektif bir gözlemci olarak değil, ama özgürlüğünün ve kendisini kandırmış olan bir erkeğin arkadaşlığının tadını çıkaran bir kadın olarak. Kumu eşeleyerek bir mercan formasyonunu inceledi. Omuzun üzerinden bakarak Matthew'nun istakoz torbasına bir konglomera yığını tıkıştırdığını gördü. Onun kendisine bakmadığı zamanlar kullanmak üzere içinde saklı tuttuğu şekilde gülümsedi. Birden elinin arkasına keskin bir acı saplandı. Bir müren balığının başı mercan içindeki yarıktan içeri kaçarken sarsılarak geri sıçradı. Tate daha neye uğradığını anlayamadan ve dikkatsizliğine küfredemeden Matthew oradaydı. Kan suya karışırken yaralı elinin parmaklarını tutuyordu. Onun gözlerindeki korku, kendi şokunu yarıp geçti. İyi olduğunu işaret etmeye başladı. Ancak o zaten bir kolunu beline dolamış ve yüzeye doğru topuklamıştı bile. "Yalnızca sakin ol," diye emretti ağzını çıkarır çıkartmaz. "Seni içeriye çekeceğim." "Ben iyiyim." Ama zonklayan acı gözlerini yaşartıyordu. "Sadece bir sıyrık, gerçekten." "Rahat ol," dedi tekrar. Merdivene ulaştığında onun yüzü de Tate'inki kadar soluktu. Ray'e seslenerek Tate'in tüplerini çözmeye başladı. "Matthew, Tanrı aşkına, bu yalnızca bir çizik." "Kes sesini. Ray, çabuk ol, lanet olsun." "Ne, ne var?" "Müren ısırdı." Matthew tüpleri uzattı. "Tekneye çıkmasına yardım et." Tate, "Tanrım, sanki köpek balığı tarafından ikiye bölünmüşüm sanacaksın," diye mırıldandı. Sonra ne dediğini fark edince irkildi. "İyiyim," diye telaşla devam etti annesi ona doğru koşarken. "Dur bakayım, ah tatlım, Ray, ilk yardım çantasını getir de şunu temizleyeyim." "Yalnızca bir diş attı," diye ısrar etti Tate. "Kendi hatam." Nefesini bıraktı ve Matthew'nun kendini tekneye çekişini izledi. "Herkesi telaşa düşürmeye gerek yok, Lassiter." "Bırak şu lanet şeye bakayım." Marla'yı şaşkınlığa düşüren bir hareketle onu omuzladı ve Tate'in elini kendi avucuna aldı. Baş parmağı ile derin yaradaki kanı sildi. "Dikişe gerek olacak gibi görünmüyor." "Elbette yok. Bu yalnızca..." İlk yardım çantasını Ray'den çekip alırken Tate sustu. Matthew antiseptiği boşaltınca ciyakladı. "Doktor, iyi yürek olmadığın kesin," dedi. Temizlenmiş yarayı daha iyi görünce Matthew'nun kan basıncı da yavaş yavaş düzeldi. Olasılıkla bir sıyrık. Kızgınlık korkudan daha kolay bir duyguydu. Onun için Tate'e söylendi. "Seni budala. Dinle, bu herkesin başına gelebilirdi. Dikkatli olurlarsa gelmez." "Öyleydim. Yine hayal kuruyordun." Doktorluk ve tartışma devam ederken Ray ve Marla bakıştılar. "Sanırım sen hiç ısırılmamışsın. Ellerin yara izleriyle dolu. Biz senden bahsediyoruz. Bu güzel ince ellerin yara iziyle damgalanma olasılığı onu çileden çıkarıyordu. Tate burnunu çekti, parmaklarını esnetti. Bandaj ufak, itinalı ve etkiliydi. Bir sonraki cümleyi söylemeden önce keşke dilini yutmuş olsaydı. Onu öpüp iyileştirmeyecek misin? Elbette. Yanıt olarak onu tutup ayağa kaldırdı. Anne babasının şaşkın bakışları altında dudaklarını onun dudaklarına yapıştırdı, uzun uzun, sert ve arzuyla öptü. Tate yeniden konuşabildiğinde titizlikle gırtlağını temizledi. "Iskaladın," dedi, bandajla elini kaldırarak. "Hayır, ıskalamadım." "Üzerinde çalışılması gereken ağzındı sevgilim." "Gerçekten mi?" Gözleri çizgi halinde kısıldı. "Şimdi de bana neyin gerekli olduğu konusunda uzman mı oldun?" "Sana neyin gerekli olduğunu her zaman biliyordum kızıl, istediğin herhangi bir zaman." Birden yalnız olmadıklarını fark etti. Öfkesine gem vurarak geri adım attı. "Belki acının verdiği rahatsızlığı atmak için birkaç aspirin almak isteyebilirsin." Çenesi bir kılıç gibi ileri çıkmıştı. "Acımıyor." Döndü ve tüplerini yüklendi. "Nereye gittiğini sanıyorsun?" "Tekrar aşağıya ineceğim." "Hiçbir yere inmeyeceksin. Hadi beni durdurmayı dene." Kocası ağzını açtığı sırada Marla koluna dokundu. "Bırak, kavga edip boşalsınlar hayatım," diye mırıldandı. "Epeydir kaynıyormuş gibi görünüyorlar." "Seni durdurmamı mı istiyorsun?" "Tamam." Matthew öfkeyle tüpleri elinden alıp denize fırlattı. "Bu yeterli olmalı." Bir an için Tate'in ağzı açık kaldı. "Seni sersem. Seni kendini beğenmiş orospu çocuğu. Hemen kıçını kaldırıp oraya gidiyorsun ve tüplerimi alıp getiriyorsun. Git kendin al. Dalmak için çok hevesliydin." Arkasını Tate'e dönmek küçük bir hataydı ve bunun bedelini ödedi. Genç kız üzerine çullandı. Matthew son anda onun niyetini sezmiş, kendini kurtarma gayretiyle yana çekilmişti. Ama o tam isabet kaydetti. Çarpışmanın sonucu ikisi de kenardan aşağı yuvarlandılar. "Bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu Marla?" diye sordu. Ray küpeştede dururlarken. "İyi idare ettiklerini düşünüyorum. O, bak, neredeyse yumruğu yapıştırıyordu ona. Hem de yaralı eliyle." Matthew son anda geri çekilerek çenesini yumruktan sakındı. Ama karnını pek sakınamamıştı. Suyla yavaşlamış olduğu halde homurdanmasına yetti. "Kes şunu," diye uyardı. Yaralı elini bileğinden tutarak. "Canın yanacak." "Göreceğiz kimin canının yandığını. Git tüplerimi al." "Isırığa karşı bir alerji göstermediğinden emin oluncaya kadar dalmayacaksın." Tate, "Ben şimdi sana alerji nedir göstereceğim," diyerek çenesine yumruğu patlattı. "Tamam, buraya kadar." Onu bir kez batırdı, sonra bir koluyla, çenesinin altından pek de nazik olmayan bir kurtarma pozisyonuyla kavradı. Her tırmalayışında veya küfredişinde onu tekrar suya batırıyordu. Merdivene ulaştıklarında hırıltıyla soluyordu. "Yeter mi?" "Serseri." "Sanırım bir daha batmak." "Selam Adventure." Buck Mermaid'den seslenince Matthew genç kızın üzerindeki baskıyı hafifletti. Tekne Buck'la Larry'nin elektronik tarama aletiyle avlandıkları yerden güneydoğuya doğru meyletmişti. Buck köprüden "Selam" diye bağırdı tekrar. Larry kendini beğenmiş bir havada baş taraf küpeştesine yaslanmıştı. "Bir şey bulduk." "Tekneye çık," diye mırıldandı Matthew Tate'e ve neredeyse onu merdivenden yukarı taşıdı. Buck, Mermaid'i düzgünce yanaştırıp motorları kapattı. Algılayıcılar aşağıda bir metal yığını saptadı. Derinlik göstericisi de bir şeyler gösteriyor. Bir şamandıra ile işaretledik. Güneydoğu 30 derece. "Tanrım, belki de onu bulmuş olabiliriz," diye düşünüyorum. Tate derin bir nefes aldı. "Tüplerimi istiyorum, Matthew." Ona döndüğü zaman gözleri parlıyordu. "Aşağıya inmeme engel olmayı düşünme bile artık." 19. Bir batığın yerini belirlemenin değişik yolları vardı. Standart metotların içinde 3 sabit noktadan bir sekstant ile alınmış açısal ölçümler, 9 derece açılımla pusula kerterizleri veya basit olarak bazı uzak nesneleri nişangah gibi kullanarak batığın yerini belirlemek vardı. Matthew tümünü kullanmıştı. Buck'ın basit bir şamandırayı pratik bir hedef olarak kullanmış olmasına karşın Matthew bunun sakıncalarını biliyordu. Şamandıra batabilir veya sürüklenebilirdi. veya bu durumda daha da önemlisi, Şamandıra bu konuya ilgi duyan kişiler tarafından da görülebilirdi. Gizlilik uğruna pusula kerterizlerini kaydetti. Uzaktaki Neuwis Dağı'nı nişangah olarak seçti. Sonra Baka, Şamandıra'yı batığın tahmini yerinden epeyce uzak bir yere götürmesini emretti. Şamandıra'yı adanın şu noktasındaki ağaç grubuyla aynı çizgide tutacağız dedi Rey'e. Ortağının Neuwis üzerindeki noktayı seçebilmesi için dürbünü ona geçirdi. New Adventure'ın güvertesinde duruyorlardı. Matthew, dalış takımları, Rey ise pamuklu pantolonu ve gözlükleriyle. Rey elindeki pergelle teknesinin günlük jurnali için pozisyonu işaretlemeye başlamıştı bile. Burada demirlemeyeceğiz. Matthew gözleriyle denizi taradı. Turistleri Neuwis'ten St. Kitts'e bir dalış turuna götürmekte olan şirin katamaranı fark etti. Güverde bordosunun neşeli sesi suyun üzerinden dalga dalga yayılıyordu. Şamandıra'yı bir hat gibi kullanıp Neuwis Dağı istikametinde sahile doğru içeri gireceğiz. Rey başıyla onaylayıp işaretleri çiziktirirken Matthew devam etti. Tate aşağının eskizlerini yapabilir. Biz de giderken okuruz onları. Rey dürbünü boynuna astı ve Matthew'nun kararlı yüzünü inceledi. Van Dyke'ı düşünüyorsun. Doğru, lanet olsun. Eğer bizim kokumuzu alırsa tam batığın üzerine düşemeyecek. Seçtiğimiz nirengi noktalarını veya uzaklıkları veya bizim Şamandıra'nın durumuna bakıp sahil tarafından mı yoksa açığından mı daldığımızı bile anlayamayacak. Bu ona üzerinde çalışması gereken bir yığın olasılık yaratır. Ve bize zaman kazandırır diye Rey hak verdi. Eğer bu Isabella değilse, yakında anlayacağız diye Matthew sözünü kesti. Spekülasyon yapmak istemiyordu. Bilmek istiyordu. Öyle veya böyle, önlemlerimizi alalım. Konuşurken paletlerini giyiyordu. Gel hadi kızıl, harekete geçelim. Kameraya film takmam gerek. Kamerayı unut. Film filan banyo ettirmiyoruz. Ama bak, filmi banyo eden birinin tek kelime fısıldaması yeter. İstediğin bütün resimleri çek. Ancak burada işimiz tamamlanana kadar dışarıya hiç film gönderilmeyecek. Tahtayı ve grafit kalemi aldın mı? Evet, iddiasız profesyonel bir poz takınarak torbasına vurdu eliyle. Hadi dalalım. Tate maskesini ayarlayamadan o sudaydı. Sabırsız değil mi? Anne babasına içinde vızıldayan heyecanın yalnızca bir kısmını açık eden kısa bir gülümsemeyle baktı. Bize şans dileyin dedi ve kendini denize attı. Matthew'nun çıkardığı su kabarcıklarını takip ederek derine daldı. Kendi iç algılayıcısı 30 kulacı, sonra 40'ı ne zaman geçtiğini söylüyordu ona. Deniz tabanının manzarasını not etmeye başladı. Görevinin bunu dikkatlice çizmek olduğunun bilincindeydi. Her bir deniz otu yatağını, her bir mercan kıvrımını dikkate alması gerekiyordu. Grafit kalemiyle bunları çizmeye başladı. Titizlikle, ölçüye sadık kalıyor, uzaklıkları derecelendirerek işaretliyor, artistik süslemeler ekleme dürtüsüne karşı koyuyordu. Bir çift melek balığının dansını izlerken bile, bilim kesinlik demektir diye anımsattı kendine. Matthew'nun işaret ettiğini gördü ve kesintiden şikayet edercesine o da ona el salladı. Etkili eskizler zaman ve itina isterdi. Ayrıca fotoğraf yerine bunlar için ısrar eden o olduğuna göre, pekala bekleyebilirdi. Bıçağının tüpüne çarpma sesini yeniden duyduğunda, ona içinden küfretti, sonra tahtayla kalemini torbaya koydu. Tipik bir erkek gibi diye düşündü. Her zaman buraya gel, şimdi yap. Yukarı çıktıkları zaman, ona bu düzenleme hakkında ne düşündüğünü söyleyecekti. Sonra, onun incelemekte olduğu şeyi görünce, aniden hissiz kalan parmakları gibi düşünceleri de felç oldu. Uçtu gitti. Top, korozyonun o güzelim yeşil rengindeydi ve etrafında koloniler halinde yaşayan hayvanlarla canlıydı. Kamerasını çıkardı ve ağız tarafında duran Matthew ile birlikte kaydetti. Ancak bu onu gerçek yapmıyordu. Kendi elleriyle ona dokunup, masif demiri araştıran parmakları altında hissettiği anda gerçek olmuştu. Matthew kendisini yakalayıp döndürünce nefesi kabarcıklar halinde patladı. Tate kendini taşkın bir kucaklama için hazırlamıştı ancak o kendisine buluşun geri kalan kısmını işaret ediyordu yalnızca. Başka toplar da vardı. Magnometrenin kaydettiği şey buydu. Matthew onu beraberinde sürüklerken, kabaca bir yarım daire şeklinde, kum zemin üzerine yayılmış, 4, sonra 6, sonra 8 tane saydı. Mühreyi ağzına geldi. Toplar genellikle bir batığı işaret ederdi. Onu aşağı yukarı 50 kulaç kadar güneyde buldular. Ezilmiş, parçalanmış ve kumlarla kaplanmıştı. Bir kez bu gururu yaşamıştı. Elini kuma sokup, kurt yeniği tahtanın yumuşaklığını hissedince, Tate bir kez daha gururlandı. Adını aldığı kraliçe gibi şahaneydi. Çok uzun bir süredir kayıptı. Devamlılığının bir parçası haline gelmiş olan denizin kurbanı olmuştu. Parçalanan Isabella'dan geriye ne kalmışsa, Tate'in bunun Isabella olduğundan hiç şüphesi yoktu. Deniz yatağında 100 kulaçtan fazla bir sahaya dağılmış, gömülmüş, saplanmıştı ve bekliyordu. Tekrar çizmeye başladığında, eli yeterince sakindi. Matthew çoktan eşelemeye başlamıştı. O ufak buluntuları torbasına doldururken, Tate biraz çizdi, biraz kamerayla kaydetti. Tahtaları doldurdu. Kalemleri sapına gelinceye kadar kullandı ve her film karesiyle çekim yaptı. Kalbi hala hızla atıyor ve her yeri titriyordu. Hayatta bir kez olan diye düşündü boğazında bir sızıyla, iki keze dönüşmüştü. Matthew ona doğru gelirken gülümsedi. Kendisine bir anı getirmeyi düşündüğü için sevinçliydi. Genç adam kendisine elini açıp uzatmasını, gözlerini kapatmasını işaret etti. İlk önce kapadı. Ağır bir disk avucuna düşünce birden açmak zorunda kaldı. Ağırdı çünkü yalnızca bir sikke veya düğme beklemiş olduğunu fark etti. Bu yuvarlak, bisküvi şeklindeki objenin ağırlığı, eğitilmiş gözlerine göre 1 kilodan fazla değildi. Ama yine de saf ve ilahi altının bu inanılmaz parlaklığı karşısında gözleri büyüdü. Matthew ona göz kırptı. Külçeyi torbasına koyması için işaret etti. Sonra baş parmağını yüzeye doğru kaldırdı. Tate itiraz etmeye başladı. Tam başlamışken nasıl ayrılabilirlerdi? Ama elbette bekleyen başkaları vardı. Orada olanlar dışında her şeyi ve herkesi unutmuş olduğunun farkına varmak biraz olsun vicdanını sızlattı. Yüzeye doğru çıkarlarken Matthew elini eline aldı. "Şimdi boynuma sarılman gerekirdi," dedi. Mizahtan çok zafer ifadesi taşıyan gözlerinde hain bir gülüşle. 8 yıl önce yaptığım buydu. "Artık çok daha isteksizim," dedi ama güldü ve kollarını ona dolayarak tam anlamıyla onun umduğu şeyi yaptı. "Bu o Matthew, biliyorum. Evet bu o." Sanki Isabella'yı rüyasındaki gibi bütün bayrakları uçuşurken görmüş gibi hissediyor, biliyordu bunu. "O artık bizim." Kendilerine seslenenlere el sallamadan önce, Tate'i çabucak öpecek zamanı ancak buldu. "En iyisi gidip onlara haber verelim. Hava pompasını nasıl kullanacağını unutmamışsındır, değil mi?" Dudakları hala onun dudaklarının tadıyla ürperen Tate, "Hiçbir şey unutmuş değilim," dedi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 293. Devamı 31. ayrımda.